Bu arada ömürle ilgili bir şeyler daha söylemek isterim.
Tabii.
Ömür nereden geldiğimizi unutup nereye gittiğimizi düşünmeden günlük rutinlerimizi yaparak geçiyor demiştik. Bunu önüne geçen bir dal aslında felsefe. Çünkü insan günlük rutinine bağlı olmak zorunda. Uyanmak zorundasın, karnını doyurmak zorundasın. En basit anlamda konuşuyorum. İlk insan söylüyorum. Karnını doyurmak zorundasın, av olmamak zorundasın, güvenliğini sağlamak zorundasın, ısınmak, barınmak zorundasın. Yani bunlar aslında çok basit bir günlük rutin. Ve bunların dışına çıkıp nereden geldiğimizi unutup nereye gittiğimizi düşünmeden geçiyor mecburen. Ama bunun önüne geçmek için bir dal yapmış sevgili Plüton olsun, Eflatun olsun, Aristo olsun, Sokrates olsun, felsefe demişler bunun adına da. Ve biz de bu ilim dalını kullanarak bu zinciri kırmaya çalışıyoruz, kırıyoruz. Kah böyle kitaplarla yapıyoruz bunu, kah sadece kendi fikrimizle yapıyoruz, kah daha önce bu ilmin babası olarak görülen kişilerden faydalanıp, yararlanıp yapıyoruz. Ama bir şekilde yapıyoruz ve yapmakta zorundayız. Sence?
Katılıyorum ve bunun insanın fıtratında da olduğunu düşünüyorum ben. İnsanların şöyle oturup hayat hakkında, yapmak istedikleri hakkında düşündüğü zaman ve bunun ne kadar hoş ve eğlenceli olduğunu fark ettiği zaman bunu bırakabileceğini sanmıyorum ben. Her insanın
Evet.
mutlaka hayatına felsefeyle bir çok az da olsa ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Aslında ben şunu da söylemem lazım. Felsefeyle din aslında çok iç içe. Mesela senin az önce kendinin de aynı şekilde eklemek istediğin bir nokta var sözlerimize. İlk insan dedim, çok basit bir rutinden bahsettim. Ve sen de üzerine dedin ki mutlaka dedin insanın dedin bununla dedin ilgilenmesi lazım falan dedin. Zaten insan da bu mükemmelliği aramak için gönderilmiş dünyaya. Yani evrimciler falan da tabii ki var. Ama yani dinle felsefe aslında çok iç içe, çok birbirine girmiş, komplike olmuş. Ben böyle düşünüyorum.
Ben de aynı şekilde bizim inancımıza göre zaten felsefe yaşam hayatının amacını bularak Tanrı'ya ulaşmak gibi denebilir.
Evet, zaten ömür nereden geldiğimizi unutup nereye gittiğimizi düşünmeden kısmı tam olarak dini boyuta sıfır noktasına böyle çok yakın, hani dibine düşmüş gibi bir şey. Dolayısıyla çok örtüşüyor diyemeden geçemeyeceğim. Ayrıca iyinin, mükemmelin sınırlarının olmadığına da vurgu yapılıyor. Mükemmelliğe doğru yükseliş mertebelerinde zaman ve mekan ötesinde de yaşanabileceği, bu konuda çabalamak değil, bilinçli çalışma yapmanın kafi olacağı, bütün bu çalışmaların sevgiyle yapılması gerektiği anlatılıyor. İlaveten, hedeflenen bir şeye ulaşmak için o anda o hedefe varıldığı, kabul edilmesi gerektiği izah ediliyor. Top sizde.
Evet, özellikle son dediğim cümle, o şeyi başardığını kabul edilmesi gerektiği, bu çok önemli ve oldukça bunu uygulaması zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan fıtratı gereği eksik hissediyor kendini, bazen düşmüş, bazen yalpalanmış hissediyor ve o işi başarabileceğine olan güveni kalmıyor. Ama bu şekilde olmamalı. O işi kesinlikle yapabileceğimize emin bir şekilde doğru ve sağlam adımlarla ilerlemek gerektiğini düşünüyorum.
Evet, katılıyorum. Peki bir soru. O hedefe varıldığı kabul edilmesi gerektiği izah ediliyor cümlesi. Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez cümlesiyle örtüşür mü?
İkisinin birebir aynı olmamakla beraber örtüştüğünü düşünüyorum. Aslında bu bir başarıya giden yolun altın cümleleri gibi düşünülebilir. Önce bir hedef belirlemek lazım kesin olarak. Ve daha sonra da o hedef yolunda başarıya elde ettiğimizi hayal ederek emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Tam olarak birebir aynı değiller. Hedef belirlemek farklı bir şey, onu elde ettiğini düşünmek farklı bir şey ama birbirleri kesinlikle örtüşüyorlar.
Tamam. O zaman peki bunlar birbirlerinin devamlayıcısı mı, tamamlayıcısı mı ve başarının formülü olarak nitelendirebilir miyiz?
Evet, bence kesinlikle bu nasıl E eşittir MC kare gibi düşünürse başarının formülü de bu iki cümlenin toplamı olarak alabiliriz bence.
Tamam. Peki bu biraz özel bir soru olacak ama hedefini söylemek zorunda değilsin. Hedefin var mı? Yani sen rüzgarların bile yardım edemeyeceği bir gemi misin? Yoksa en ufak bir rüzgarın bile çok büyük yardım olacak bir kişi misin?
Benim bir hedefim olduğunu düşünüyorum ve bu hedef konusunda elimden gelen her adıma koymayacağım inşallah. Ve küçük rüzgarları da bekleriz tabii ki. Faydası
Kesinlikle.
olacağını düşünüyorum.
Tamam, tabii ki.
Peki ya sen, senin var mı Diler bir hedefin?
Ben senin aksine bir hedefim olduğunu düşünmüyorum. Yani aklımda bir plan var tabii ki. Herkesin olduğu gibi bir gelecek planı var ama benimki hedeften çok biraz daha hayale kaçıyor. Tabii ki çok uçuk kaçık şeyler değil. İşte ben kendimi işte uçaktan atacağım gibi bir durum söz konusu değil. Olabilitesi yüksek şeyler ama hedeften ziyade ben bunu bir hayal olarak görüyorum. Ama olumsuz anlamda değil. Hani hayallerim suya düştü gibi değil de hayal değil ve gerçek olduğu gibi görmek lazım. Ben en azından öyle görüyorum. Lütfen siz de böyle görün. Bana saygı duyun. Teşekkürler. Devam edelim. Jonathan öğrendiklerini ve sevgisini göstermeyi, gerçekleri görmek isteyen dünyadaki martılara bunları öğretmeyi sorumluluk olarak görüyor. Bir şeyi öğrenmekte ısrarlı olmamız ve bunu yaparken düşüncelerimizin zincirlerinden, gelenekler, baltın ilaçlar, sınırlamalar gibi kurtulmamız, bedenlerimizin zincirlerini kırmamız gerektiğine parmak basılıyor. Yalnız her şeyde olduğu gibi, bunda da aşırıya kaçmadan sınırlarımızı sırayla ve büyük bir sabırla aşmaya, kişilerin iç güzelliklerini sevmeye ve gözle görünenlerin sınırlı olduğunu bilip anlayarak bakmaya çalışmamız gerektiği anlatılıyor. Top sende.
Ben bu kısmı da çok seviyorum. Kitabın kesinlikle en sevdiğim bölümlerinden biri. Her kötünün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük var felsefesine çok benziyor. Her insanın içinde en kötüsünde bile içinde bir yerlerde ufak bir iyilik bulunuyor. Ve Martha Gent'in o iyiliği ortaya çıkarmayı kendi görev olarak biçmiş. Bu da çok hoş bir şey. Aynı felsefeciler de bu şekilde. O hayata olan bakış açılarını görüp, fark edip diğer insanlarla paylaşarak onları da aydınlattığını düşünüyorum ben.
Evet, ben
Martha Gent'in insan olsaydı kesinlikle felsefeci olurdu bence.
ona ne şüphe diyoruz ve devam ediyoruz. En sonunda onlara yüz çeviren martı sürüsünün arasında bazı kimseler Jonathan'a etiketler verip ona ulaştırmayı zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ama sürü adeta altın çağını yaşıyor. Ben burayı Rönesans'a çok benzetiyorum.
Evet, çok baya benziyor.
Yani halk kesimi ne de iniyor Rönesans ama yine de başlangıcında sonuçta mutlaka ulaşması zor bir seviye, bir katman bir düşünülüyor ama sonuçta altın çağ yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Sonra ancak Jonathan öldükten sonra bu etiketler giderek yaygınlaşıyor ve Jonathan kutsallaştırılıyor. Öğrencileri buna Jonathan'ın her şeyi öğrendiğini iddia edip etiketlere karşı çıksa da önleyemiyorlar ve sürü Jonathan'ın çalışmakla, eğitimle gökyüzünde hızlı, ihtişamlı ve özgürce uçulabilir fikrini değil, lüzumsuz bilgilerine, işte göz rengidir, bilmem nedir gibi şeylere ilgi duyuyor. Adına törenler düzenleniyor. Mezarı tapınak haline getiriliyor. Her şeyin bir efsane olduğuna kadar inanılıyor. Türlü türlü adetler çıkıyor. Ve en önemlisi artık kimse uçmuyor.
Bu durumun biraz martıların tembelliklerinden de kaynaklandığını düşünüyorum ben. Sonuçta bunu bir efsane haline getirmek, çalışıp uçmayı öğrenmekten daha kolaydı. Ve biraz da bu cehaleti arttırdı tabii ki de. Sonuç olarak insanlar uçmayı, çalışmayı, yani okumayı, öğrenmeyi bıraktılar ve sadece efsanelere inanan martılara dönüştüler.
Evet.
Sen ne düşünüyorsun İlay?
Başta da söylediğim gibi burada martı kelimesi aslında insanı temsil ediyor ve burada çok rahat anlıyoruz yani. Martı burada insanı anlatıyor. Yu çok rahat görebiliyoruz. Kutsallaştırma kelimesine ben açıklık getirmek istiyorum. Burada ona tapılacak bir şey gibi değil de hani putlaştırıyorlar desem daha doğru olur. Çünkü ona verilen etiketler bilmem neler artık efsane gibi oluyor. Biraz daha hayalleştiriliyor. Ve bu da onu daha ulaşılması zor. Daha ondan büyük büyük şeyler beklenmesine yani o işte sadece uçmadı. Kendi başka bir şeyler de yaptı gibi sonuçlara neden oluyor diye düşünüyorum. Yani kutsallaştırmak mevzusunda böylece biraz daha açtığımı düşünüyorum. Umarım açabilmişimdir. Her ne
Evet,
kadar
gayet
Jonathan'ın yetiştirdiği öğrenciler buna karşı çıksa da ama bu sürünün zaten fıtratında yatan, fıtrat dediğimiz fıtratında yatan bu düşünce, bu fikir tekrardan adeta hortluyor ve yine Jonathan'ın öğrencilerinin bu sefer karşısına dikiliyor. Sürü Jonathan'ın çalışmakla, eğitimle özgür olabileceği, uçulabileceği kanısından ziyade lüzumsuz bilgilerine takılıyor. Burası ben diyorum ki burası yani net hani şıp diye oturmuş, tık diye oturmuş. Tam olarak 21. yüzyıl insanı direkt. Ben böyle düşünüyorum. Yani kimse uçmuyor. Onu anmak için her şey yapılıyor ama onun dediklerini yapan yok. Bu gerçekten çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir yanlış. Bundan dönülmesi gerekiyor acilen. Ben bu kısmı şeye çok benzetiyorum. Yani artık direkt açık açık söyleyeceğim. Ulu Önder Atatürk'ün beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.
katılıyorum. Çok güzel açıkladın. İnsanlar kulaktan duyma bilgilerle bu böyleymiş, bu böyleymiş deyip onu anladığını iddia ederek onun yol gösterdiği yolda ilerlemektense ona batılı şekilde inanmayı tercih eder hale geldi günümüzde ve bu büyük bir sıkıntı. Umarım bu şekilde devam etmez ve bunu düzeltebiliriz en yakın zamanda.
Jonathan'ın yerine Atatürk'ü koysak en azından bu paragraf için tam olarak uyacağını düşünüyorum.
Katılıyorum.
Ona etiketler veriyorlar, ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu tarih derslerinde de çok gördüğümüz işte fetvalarla, işte o vatan haindir gibi şeylerle ona etiketler verip ulaştırmayı zorlaştırıyorlar ama sonuç olarak ülke kurtuluyor mu? Kurtuluyor. Altın çağ yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Ama o öldükten sonra bu etiketler giderek yaygınlaşıyor. Ve en üzücü tarafı kutsallaştırılıyor. Tabii ki onu anacağız. Tabii ki ona gereken önemi vereceğiz. Ama kutsallaştırmak çok yanlış. Ben bunu savunabilirim. Ben bunu düşünüyorum. Onun gerçek yoldaşları bu konuya karşı çıkıyorlar. Her şeyi o kendi emekleriyle yaptı. Kendi fikirleriyle, kendi isteğiyle, kendi azmiyle yaptığı yı halka anlatmak zorunda kalıyorlar. Ama tabii ki o zaman için ne kadar etkili olduğu tartışılır. Sonra mesela göz rengi gibi falan dedim. Burada direkt aklıma işte sarı saçlı, mavi gözlüm, vay benim canım Atatürk'üm şey gibi oluyor. Ama yani bunlardan ziyade onun fikirlerine, onun düşüncelerine, onun muasır medeniyetler hedefine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kimse artık uçmuyor arkadaşlar. Bizi sevgili
Evet,
dinleyenler,
kesinlikle
uçmuyor kimse.
katılıyorum.
Herkes kolaya
Bize
kaçmak
düşen,
istiyor.
katılıyorum sonuna kadar. Bize düşen bu durumda Atatürk'ün bize bıraktığı düşünceleri, fikirleri ve ilkeleri benimseyip bu konuda gece gündüz demeden çalışmak, batıl inanç kesinlikle değil, etiket yapıştırmak kesinlikle değil. Bizim yapmamız gereken onun düşüncelerini anlamak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çabalamak diye düşünüyorum.
Bu arada şunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Düşünen martılar deyimlerinde ise düşünen insanlar kesinlikle yok demem, var. Ve onlar bu şeye dahil değiller kesinlikle. Sözün meclisten dışarı onlar bu şeye dahil değil arkadaşlar. Yani onlar ellerinden geleni ardına koymayan kimseler. Böyle insanlar var. Hala umudumuz var. Her şey bitmiş değil. Ama bu insanların sayısının giderek azalması bizi korkutuyor zaten. En önemli nokta da burası. Problem bu zaten.
Evet, ortalamanın bu konuda artması çok daha iyi olacaktır.
Evet,
Ve bu da
kesinlikle.
bizim elimizde.
Kesinlikle katılıyorum. Bu konuda gereken önemi tabii ki bunları unutturmayacağız, yaşatacağız bu olayları, bu şeyleri. Ama burada esas olan fikirlerini yaşayabilmek. Olayları değil, fikirleri yaşayabilmek diye düşünüyorum ve sözlerimi şahsen toparlıyorum. Nihai olarak kabiliyetin sınırları yoktur. Sınırlar kafamızdadır. Özgür olmak, muhtaç olmadan yaşamak.
Ben de toparlayacak olursak, bu düşüncelerimizi zincirleyen zincirleri kırıp onlardan kurtulup artık uçmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir söz, saat gibi seyretme, saat gibi yap, ilerlemeye devam et.
Durmak yok, yola devam.
Aynen. Son bir söz daha. Yaşadığın yeri cennet yapmadığın müddetçe kaçtığın her yer cehennemdir.
Bizim Marty Gentle Livingston hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.